Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yakup Bayrak, Şarpa'nın kurucusu. Yakup'a söz vermeden önce bana lokasyon desteği veren Hanspaces'a teşekkürler demek isterim tekrardan. Etiler Levent civarında İstanbul'da coworking alanı arıyorsanız burayı tavsiye ederim. Ben hem burayı ofis olarak kullanıyorum hem de podcast kayıtlarını da buradan yapıyorum deyip Yakup abi hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk Eren.
Seninle ikinci podcast'imizi çekiyoruz. Birincisi ta Covid öncesinde paraşüt ofisinde fiziksel dünya varken fiziksel dünyada şimdi uzaktan tekrardan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün seninle Design Ops'u konuşacağız. Özellikle hani son zamanlarda sizin de bir yazılarınız oldu bu konuda. Seninle de hani konuşma öncesinde hani biraz hazırlandım. Hani Design Ops'u okudum, merak da ediyordum. Direkt aslında istersen konuya girelim. Hani Design Ops
tabii ki
nedir ve sizin için neden önemli bu konu?
Öncelikle tekrar teşekkür ederim beni konuk olarak aldığın için. Her seferinde şahane bir sohbet oluyor. Umarım dinleyenlerin de faydasına iki kelam edebiliyoruzdur birlikte. Açıkçası Design Ops'u doğru anlamak için onun büyük abisi DevOps'u da doğru anlamak gerekiyor. Çünkü ben de okuma yaptığımda literatür taramasında Design Ops'un aslında ilk taksonomik olarak dile getiricisi Dave Malouf'un çok fazla DevOps'a referans verdiğini gördüm. Sonrasında DevOps okuması da yaptığımda benim bile DevOps'u bazı yerlerde yanlış yorumladığımı da fark ettim. Çünkü DevOps da kökünü Agile'dan alıyor. Yani her şey dönüp dolaşıp bir şekilde Agile'a bağlanıyor. Tarihsel olarak da baktığımızda bütün terane 2001'lerin başında başlıyor. Niye o tarihler dediğimizde de aslında internetin mainstream hale geldiği, onun üstünde çok fazla iş dönmeye başladığı, yavaş yavaş kademe kademe yazılımcıların webmaster'dan başka bir şey olmaya yüz tuttukları döneme geliyoruz aslında. Agile'de böyle bir dünyanın içinde bence devrimsel bir manifesto nihayetinde baktığımızda. Başka türlü daha kaliteli iş yapabilmenin dışa vurumu ve çok değerli insanlar tarafından. Hızlıca 2001'den 2008'lere atlarsak DevOps'a. DevOps da aslında sistem adminlerin bir tür devrimi bence. Kendi aralarında yapılan işin nasıl daha efektif yapılması gerektiği konusunda birilerinin bu işte yanlış giden bir şeyler var demesiyle tetikleniyor tüm DevOps dünyası. Öyle bir hal almış durumda ki 2008'lerde yazılım dünyası, yazılım sistem kavga halinde. Herkes bir tarafından çekiştirmeye çalışıyor. İş yapma şekillerinde problemler çıkıyor. Çünkü çok fazla iş var yapacak ve bu benim işim değil. Bu senin işin olmalı. Hatta bunu böyle yapmamalıyız. Eskiye kıyasla çok daha hızlı yazılım üretmemiz gerekiyor. Yazılımı üretme tekniklerimizi, yazılımın yayına alınmasını, daha az defekte yayında olmasını, daha az defekte zaman harcayıp daha fazla iş zekasına kafa patlatmamızı mümkün kılacak yollar bulmamızın aslında dile gelmiş, kısaltılmış kelimesi. Onun da isim babası Patrick Dubois diye bir Belçikalı. Aslında bir danışman sistem administration konusunda. Bunaldığı için açıkçası bu konuya kafa patlatmaya başlıyor. Genelde bütün bu akımlar bir hezeyandan çıkar ortaya biliyorsun. Bir cinnet her şeyi çözer. Orada da cinnet Belçika'dan gelmiş. Bütün Design Ops okumalarında DevOps'a yapılan atfın temelini bu Patrick Dubois'un 2008-2009 yılındaki karın ağrısına bağladım ben. Bugün aynı karın ağrısı tasarım dünyasında da var. Çünkü tasarım işte 2005'lerde Türkiye'de 2005-2008 arasında başka türlü anlaşılmaya başlandı. 2010-2015 arasında biraz early adopter'lar ya tasarım problem çözme tekniklerinden biri olarak da bizim hayatımızda olmalı. Tasarımın değerini yeterince anlayamıyoruz. Bu Photoshop'tan ibaret bir şey değil diye böyle kısık sesle konuşmaya başladılar. 2015-2020 arasında da herkes dijital kanallardaki ürün ve servis sayısını arttırmak zorunda kaldığında, sadece son kullanıcı için değil kurum içinde de farklı farklı iş yazılımlarını artık bir nice to have değil de zorunluluk olarak iş akışlarına dahil ettiklerinde çok daha fazla ara birimle, sahneyle, bilgiyle oynamaya gerek olduğu kabul edildi. Bu iş arayüzden ibaret değildi diyenler için bakın biz demiştik dediğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama diğerleri için de iyi de daha fazla ara birim var. O yüzden bizim tasarımcılara daha fazla ihtiyacımız var. İşte tatava yapmayın, tamam anladık değerinizi noktasında hala bir karşıtlık buluyor. Şimdi Design Ops bugün daha fazla tasarımcının ürün ekiplerinin içerisinde yer oldukları bir dünyada aynı Patrick Lebuan'ın 2008'deki hezeyanı gibi bir hezeyanı tetikledi ve ya biz evet daha değerliyiz, bizim dediklerimize daha fazla kulak veriliyor ürün geliştirme ekseninde ama hala bize Figma'da, Sketch'te bir dosyanın teslimatçısı gibi bakılıyor. Biz o değiliz. Biz araştırmayı da yapmak istiyoruz. Ürün geliştirme kararlarında da müdahale olmak istiyoruz. Teknoloji ekibinin işi delivery pipeline'e soktuğunda da orada olmak istiyoruz. Ve hatta karar vericilerin ta en tepede bir ürüne, bir servise yatırım yapma kararı aldığında da orada olmak istiyoruz. Arsızlık değil bu. O kararların içerisinde söyleyeceklerimiz var. Bizi dinleyin dedikleri bir önceliklendirme talebi aslında. Ops kelimesi operations'dan geliyor. Design ise ara birimden gelmiyor aslında. Biz problem çözmenin farklı yollarını bilen bir grup olarak masada oturmak istiyoruz. Sadece onu arayüze indiren değil, empati kurma, bilgiyi tasarlama, interaksiyonu tasarlama, burada yazılım geliştirme kısıtlarını göz ardı etmeme, onlarla aynı dili konuşabilecek kadar teknoloji okuduğumuzu aktarabilme gibi cebimizde silahlar bulunuyor. Bütün bunları topladığımızda kendi ekibimizi de diğerlerinin dışında yönetebilmek için bir otonomi talep ediyoruz. Aslında ürün ve servis dünyasının içerisinde. Bağladığında bütün bunlara Design Ops deniyor aslında. Üç tane anahtar kelimesi var. People, Craft, bir de Ops. Yani insanları bırakın biz yönetelim, tasarımcıları. Craft zanaatımızı yaparken yeni yeni sistemler, araçlar, iç iletişim kurguları inşa edebilelim. Ops, istihdama biz karar verelim. Çünkü nasıl ki yazılımcıların bugün farklı maaşlarla, farklı benefitlerle, farklı çalışma sistemleriyle ürün ve servis karmalarında yer almalarını kabul ediyoruz. Diyoruz ki bu adamlar çok değerli. Tasarımcılar da aslında ortaya koydukları değerin karar vericiler nezdinde de karşılığı olması için bu çıkışı yaptılar. Türkiye'de daha çok yeni, çok az sayıda LinkedIn'de stalklayınca, ünvanı veya departmana bağlı bir şekilde stalklama yaptığında bu kavramın çok daha yeni olduğunu görüyoruz. Ama dünyada öyle değil. Dünyada da çok eski bir tarihçesi yok. Ama son iki yıldır bu konu başlığı çok fazla konuşulmaya başlandı.
Peki bu People, Craft ve Ops'a biraz daha hani gireceğiz ama ya bunu ilk hani high level'da baktığım zaman biraz daha şey gibi geldi bana. Yani bu People, Craft ve Ops'un Design Ops tarafından veya Design ekibi tarafından sahiplenilmesi şey sorusunu getiriyor aklıma. Yani o zaman bir Design Studio mu oluyor şirket içerisinde?
Bazı şirketler Türkiye'de bunu da deniyorlar. Özellikle bazı bankalar. Eskiden bu reklam ajanslarını içeriye çekip kendi içimizde reklam stüdyomuzu kuralım şeklinde bir tezahürü bulunuyordu. Şu anda da bazı bankalar, bazı fintechler birlikte çalıştıkları tasarım stüdyolarını acquire edip içeriye alıyorlar. Ben bundan bahsetmiyorum aslında. Ya da benim yorumum Design Ops'ta tam olarak bu değil. Ben Design Ops'u bir departman olarak, bir ünvan başlığı olarak da görmenin ve biraz hatalı olduğuna inanıyorum. Aynı DevOps'ta olduğu gibi. DevOps'çuyum dendiğinde bu biraz işi kolayına kaçarak anlatmak gibi geliyor bana. Çünkü DevOps nihayetinde böyle çıkmadı ortaya. Orijini bu değil. Bir ünvana dönüştüğü zaman karşı taraftaki algısı da farklılaşıyor. Bir anda sen Amazoncu, Azurcu musun'a dönüşüyor. Ya da işte sen o zaman Continuous Delivery, Pipeline'i kuran adam mısın? Ya da işte Amazon'daki mikroservisleri sen mi bağlıyorsun falan gibi. Halbuki DevOps'un ortaya çıkış sebebi bu değil. Design Ops'un da aynı şekilde kurumun içerisinde bir ünvan olma, departman olma veyahut da bir grup olup bir stüdyo gibi pozisyonlanma gerekliliği olduğuna çok inanmıyorum. Ben böyle yorumluyorum en azından. Bu tamamıyla bize kulak verin çağrısının kısaltılmış ve daha kolay anlaşılabilir bir formatı. Tasarımcı aynı developer gibi özellik, kendi kararlarını alabilme ve de yeni yöntemleri sistemin içinde deneyip implemente edebilmek için bir yetki istiyor. Bu yetki çok kısaca anlatılmak istendiğinde DevOps, tasarımda da DesignOps diye geçiyor aslında. Çünkü biz daha önceden hatırlarsın sen de tasarımcılar bir dönem pazarlamaya bağlıydı. Sonra bir dönem işte iş geliştirme, growth ekiplerine bağlı oldu. İlk başta IT'ye bağlıydı. Şimdi ufak ufak bazı şirketlerde işte chief design officer'lar, chief experience officer'lar içinde design geçen ünvanlara bağlı ekiplere dönüştüler. Bu silolaşma şu an için gerekli eğer ki otonomiyi almak istiyorsak ama her biri başka telden çalan ops birimlerine dönüştüğü anda bu iş tekrardan bir refactoring'e ihtiyaç duyacak. Bence zorunluluk bu. Yani önce öyle olacak. Ondan sonra biz gerçekten ürün takımlarının nasıl formasyonla oluşturulması gerektiğini anlayabileceğiz. Çünkü önce bunların masaya dökülmesi gerekiyor. Ürün takımı oluşturmak sen benden çok daha iyi biliyorsun. Çok zor bir şey. İçindeki harmoniyi oturtmak, policy'yi oturtmak, o policy'ye bağlı kalmak, her biri kendi alanında uzman insanları bir takım gibi çalıştırmaya bir şekilde teşne olmak çok zor. Dolayısıyla önce özelliklerini verip sonrasında onları bir federasyon altında, bir çatı altında topladığımızda bence ideal çözüme ulaşabileceğiz.
Benim kafamda da ana şeylerden bir tanesi zaten bu DevOps'ta da zaten bence ana konu, ana sıkıntılardan bir tanesi bunun ayrı bir departman haline gelmesi. Burada da şöyle bir durum oluyor, işte yazılım geliştirici yazılımı geliştirdikten sonra DevOps'a atıyor, DevOps yayını alıyor gibi bir durum oluşuyor. Hani evet. Ben geliştirdim, o yayını aldı. Halbuki evet. Aslında hani yazılım geliştiricinin geliştirdiği şey sadece kod değil, ürün olmalı. Kafasına biraz işte ters bir incentive sistemi oluşturan bir yapı oluyor. O yüzden de aslında hani DesignOps'a da öyle bir şey vardı kafamda. Yani çünkü araştırmalarda da işte atıyorum IKEA'nın DesignOps departmanı var. Evet. Oradan da hani şeyi merak ettim ama senin dediğinden şunu anlıyorum aslında. Departman veya title'dan çok bu bir anlayış, mindset, iş yapış şekli, felsefe ne dersen de yani. Aslında herkesin olması gereken şey.
Kültürel değişimi hedefleyen bir hareket diye bir tanım okudum. Bayıldım. Yani developer community'de DevOps aslında kültürel bir değişimi hedefleyen bir hareket. Bu harekete bu ismi verdiğimiz zaman aslında bütün yazılımcıların serzenişlerini, ihtiyaçlarını, yeni çalışma şekillerine nasıl adapte olmak istediklerine dair fikirlerini dinleyen, ortak bir dil oluşturmaya çalışan, dil olmazsa kültür olmayacağını kabul eden bir hareket DevOps. DevOps bence post-agile dünyada agile'i yanlış anladığımız onlarca yıl sonrasında ortaya çıkmış en tatlı, en empatik ve yazılımcıların bence hak ettikleri yetkilere, söz söyleme alanlarına en yakın oldukları hareket. Çünkü herkes onların değerli olduğunu, teknolojinin ne kadar değerli olduğunu, gereklilik olduğunu kabul etti. Çok fazla bu alanda iş gücü ortaya çıkmaya başladı dağıtık bir şekilde. Bir de üstüne pandemi sosunu yedik ve bir kakafoni var. Bu kakafoniyi yere indirip bir ortak dilin etrafında bir kültüre çevirmek için mükemmel bir hareket. Aynısını designerlarda bence hiç gocunmaya gerek yok. Çok başarılı bir devrimin başka türlü ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde örnek alınması gibi kodlanabilir DesignOps'taki faaliyet.
O zaman DesignOps o işte hani iş yapış şekil değişikliğine ilerleten hareket. Sen çok daha güzel söyledin ama hani o bir hareket, o bir felsefik değişim. Bunun aslında bütün takımda, bütün tasarım takımında, hatta belki de sadece tasarım takımı değil bütün genel ürün ve teknoloji takımında da hani bunun farkındalığı olması gerekiyor dedik. Bunu peki şimdi biraz daha detayına inelim, yani nedir bu farkındalık? Yani şimdi herkes sonuçta otonom olmak ister, otonom hareket etmek ister, özerk olmak ister. İşte ürün takımlarının da ana hani odur, hani onu oldurmaya çalışırız. Tasarım ekiplerinin özelliğini sağlamak için bu üç ana bahsettiğin kolonda neler olması gerekiyor? People, craft ve ops, tekrardan hatırlatalım dinleyenlere de.
Ona girmeden önce bir konuda bu DesignOps'un çatısında el sıkışılması gereken prensipler olduğuna inanıyorum. Yani ben hep prensiplerin üstüne sistemi inşa etmeyi seven bir yaklaşımla baktım dünyaya. DevOps'ta güzel 5 tane madde var. DesignOps'ta da bu 5 maddenin karşılığının olduğunu görüyorum ben. 8 yıldır kullanıcı deneyimi tasarlıyoruz Sherpa'da ve bana aklına gelen 5 tane prensibi say desem muhtemelen bunlara çok yakınlarını sayardım. Birincisi, işbirliği hükmün sahibi. Yani bir bakıma İşbirliğini masaya koymadığımızda one man show'lar, işte kıdemler veyahut da sen daha hiç o konuda bir şey yapmadın kiler devreye girebiliyor. Dolayısıyla hükmü bir kişiye verecekse, onu bir kişidense işbirliğine, yani kolaborasyona vermemiz gerekiyor. Her şeyin tepesine kolaborasyonu koyuyor. DevOps'ta, DesignOps'ta. Hatayı gelişimin esas parçalarından birisi olarak kabul ediyor. Zaten Agile'ın da yüksek sesle bağırdığı bir şeydi. Hata yapmak kötü değil. Gelişimin bir parçası olarak görüp retrospektifleri doğru şekilde uygulayıp takımın hata yapmaktan çekinmemesini sağlarsak ancak o zaman potansiyeli ortaya çıkartabiliriz. Design Ops için de aynısı geçerli. Bir diğerini suçlama açıkçası takım içi çalışmalarda en kolay düşülebilen tuzak. Bunun için işte ağırlıklı olarak Orta Avrupa'da işte design kritik nasıl yapılır? Yani biz bir tasarımı nasıl değerlendiririz? Ta zamanında bir tasarımın başarılı olma kriterlerine kafa patlatıldığı gibi bugün de envai çeşit probleme çözüm bulmaya çalışan bu ekibin başarısını neye göre ölçümleyeceğiz? Bunları baştan set etmek ancak o durumda bir diğerini suçlamamamızı mümkün kılabiliyor. Tasarımın ölçümlenebilir olduğunu da kabul ederek yola çıkmamız gerekiyor. Dördüncüsü, biz odağımızı inovasyonun pazara çıkışının hızını optimum seviyede tutmaya vermeliyiz. Yani hızlı kod yazma, hızlı ekran üretme değil, bu ekibin her seferinde daha inovatif bir şekilde çözüm bulabilmesi için odaklanması gerekiyor. Sadece hızlı bir şekilde bir şeyleri yapmak için değil, çünkü öbür türlü gelişimin önünü tıkıyoruz. Çak geç dönemi devreye geliyor. Yani yeter ki taahhüt ettiğimiz zamanda şu ekranları çıkartalım değil de odağımızı o ekranları pazara her seferinde bir şey daha katarak, bir süreci daha optimize ederek veya bir tane daha birlikte çalışma yöntemini devreye alarak nasıl mümkün kılabiliriz'e kafa patlattığımızda bu takım çok motive oluyor. Öbür türlü sadece saate karşı yarışan tazılara dönüyoruz açıkçası. Üstümüzde de bu zamanlama baskısı her gün arttıkça ve ne yazık ki her gün daha fazla artacak, orası kesin. Sonuncusu da DevOps gibi, DesignOps da demin de senin de vurguladığın gibi herkesi ilgilendiren bir şey. Yani biz tasarımcıları ilgilendiriyor. Siz dışarıda kalın, biz bunu hallederiz, siz anlamazsınızcı yaklaşımı bir kere daha ilk günden kapıda bırakmamız lazım. Tasarım problem çözmeye teşne olmuş, bu konuya kafa patlatmak isteyen, bilgiyi, süreci, insan ilişkilerini, paydaş iletişimini, yayına çıktığı zaman ölçümlemeyi, bütün bunları daha iyi bir hale getirmiş olan herkesin yapabileceği bir şey. Yani herkes bir tasarımcı olabiliyor, her şey de tasarlanabiliyor açıkçası. Bu 5 prensibin üstünde o 3 tane başlığa bakmamızda anlam görüyorum. Çünkü öbür türlü çok jenerik bir iş yönetim felsefesi gibi geliyor. İşte insanları yönet, zanaatı yönet, yani üretimi yönet, üçüncüsü de operasyonu yönet. Bravo yani, hani 1940'lardan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Yakup, ismini değiştirmişsiniz gibi geliyor. Halbuki burada bir beşli prensibin üstüne inşa edilmiş yaklaşım söz konusu. Şimdi o üç başlığa baktığımızda da bunların neye yaramak üzere ortaya atıldığını dile getirmem lazım. Birincisi, sürdürülebilirlik ciddi bir dert olmaya başladı. Çünkü bir markanın tasarım ekseninde ortaya çıkarttığı işlerin yansıma bulduğu ürün, servis, iç sistem sayısı her gün artıyor. Her gün. Ve beşi benzemez insan sistem etkileşimlerinin içinde yüzüyoruz açıkçası. Çok öykündüğümüz, çok beğendiğimiz sistemlerin de ilk başta bunu çözdüklerini görüyoruz. Yani biz logosunu kapattığımız zaman bir markanın işini anlayabildiğimizde diyoruz ya, bak adamlar nasıl yapıyor. Bunun arkasında bir yaklaşım var. Yani bu sürdürülebilirliği mümkün kılmak. Bir yandan bir sonraki kaynağın işe girdiğinde veya takıma monte olduğunda adaptasyon sürecini düşünerek, onu optimize etmeyi düşünerek çalışmak design sistemin birinci hedeflerinden sayılabilir. Bunun karşılığı design sistem. Ne menen bir şey bu? Yani işte bizim de Figma'da bir design sistemimiz var, oldu mu abi? Den bir tık geriye gitmemiz gerekiyor. Bu iş neye yarayacak? Biz bunu niye yapıyoruz? Başkalarının yaptığı design sistemlere bakarken orada neyi aramalıyız sorusuna yanıt vererek bu sistemi kurmamız, inşa etmemiz şart. Sürdürülebilirliği mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bir başka takım arkadaşımız aynı çalışma belgesinin üstünde çalışmaya başlamadan önce neleri okumalı? Nasıl isimlendirmeler yapıldığını, bunun neden sebep-sonuç ilişkisini nasıl öğrenmeli? Bir arkadaşına bir şey sorduğunda nereden sormalı? Kime neyi sormalı? Neden böyle kararlar alındığında bir karar belgesinde nerede bulabilmeli? Neden Figma kullanıyoruz da X'i kullanmıyoruz'u nerelerden okumalı? Ve bunları biz sonraki karar dönemecinde, yani başka bir şekilde değiştirdiğimizde nasıl güncel tutmalıyız? Daha önceden kimsenin taktığı operasyonel faaliyetler değil. Herkes bir çalışmayı yapar, onu birisine teslim eder ve o çalışmaya geri dönüp bakmazdı. Bugün böyle bir lüksümüz yok. Çünkü o belgeden, orada alınmış kararlardan onlarca farklı yansımada hayatımızda hali hazırda var. Onlara nasıl etkisi olacak? Oradaki diğer takımlara, diğer ürün takımlarına bu nasıl, hangi kanaldan ne formatta iletilecek? Biz bir sistemin içinde onlarca insan çalışırken nasıl senkron çalışmaya devam edebileceğiz? Bunlara kafa patlatmaya başlayanların ürünüdür dizayn sistem. Başka bir şey değil.
Bu aslında biraz kurumsal hafıza, biraz kurumsal işleyiş. Yani biz nasıl çalışırız da dahil ediyor ama aynı zamanda bizim dizayn komponentlarımızı da hani belirleyen,
doğru,
nasıl tasarladığımızı aslında modüler yapılarda ve tekrarlanabilir yapılarda çerçevelere oturtmamızı sağlayan bir şey bu. Şimdi burada bizim mesela paraşütte mesela zorlandığımız şeylerden bir tanesi bu kurumsal hafızanın genelde sözde veya insanların beyninde olması.
Doğru.
İnsanlara bağlı bir şey bu. Yani atıyorum bir şey oldu mu Fahri'ye sorardık, Alper'e sorardık. Yani tasarımla alakalı bir şey oldu mu, ürünle oldu mu bana veya ilgili PM'e sorulurdu. Teknolojide Andaç veya ilgili developer. Şimdi ben o hafta izinliyim veya ben işte paraşütten ayrıldım. Şimdi bazı şeyler hala bende var. Çok kolay, evet, yazılı yapmak lazım.
Doğru.
Okey, herkes yazılı yapması gerektiğini biliyor ama bu zor yani, çünkü dinamik bir şey bu, değişen bir şey. Yani bir yerde standartlaşmak lazım ama diğer taraftan da çok da standartlaşmamak lazım. Dinamik olmak gerekiyor ki adaptif olabilelim. Yani orada mesela o şeyi nasıl dengelemek lazım? Yani o söz uçar çünkü ama onu hani hakikaten kurumsal hafızalaştırmayı nasıl yapmak gerekiyor? Yani sadece bu bir wiki yazmaktan mı ibaret?
Yok. Katılıyorum. İhtiyaçta da hemfikirim. Sıkıntılarda da hemfikirim. Bu arada sadece Türkiye'nin derdi değil. Ama ağırlıklı olarak insani sözel ilişkilerin üstünden iş yapmaya alışmış, onu değerli bulan kültürlerde çok zor kırılan bir inat bu açıkçası. Yani işi documented hale getirmeme inadı. Burada da işin başında alınacak prensipler ve o prensiplerin kurum kültürünün bir parçası olmasını sağlayacak yönetim iradesi kilit kanımca. Çünkü bu sadece dizayn sisteminde değil, atıyorum task management'ın yapıldığı veyahut da işte kod repository'de kodu commit ederken yazılması gerekenlerde de karşılık buluyor. Yani sadece dizayn sisteminde işte komponentler buradadır, şöyle isimlendirilir de değil de biz dokümantasyona neden saygı duyarız ve ne kadar seviyede dokümante ederiz yaptığımız işi, bence bir takımın masaya birlikte oturduğunda el sıkışıp üstüne yemin edeceği, bağlı kalacağına dair bir ant olmadığı sürece kadük hale geliyor çok hızlı bir şekilde. Çünkü bazı insanlar çok çabuk bir iz düşümü bırakmadan iş çözme yeteneğine sahipler. Abi o yazacağımı kadar, ben bak commit ettim bile veya işte Figma'da güncelledim ben onu. Abi biliyorsun zaman baskısı var, dış faktörler de var. İşte büyük abiler var, geçin sonra dokümante edersiniz diye. Bu yönetimin iradesi ve bunun neden değerli olduğuna dair çok böyle terimsel, teknik konuşmadan kabul edilecek basit bir manifesto kurum içinde olmazsa olmuyor. Her ne yaparsak yapalım. Açık söyleyeyim, ben bu yolun olmazsa olmaz olduğuna inananlardanım. Yani obsesif şekilde bir şeyi dokümante etmediğimiz sürece başarı kriterlerinden birini tamamlamamış oluyoruz. Dolayısıyla son kullanıcısında bu kurum içi olabilir, kurum dışı olabilir. İşin wow efekti yaratması bile beni yeterince gaza getirmiyor. Yani başarılı adletmiyorum kendimi. Çünkü bir sonraki adımda fail edeceğimi biliyorum. Hani o geçici bir parlama. Vay çok güzel oldu. Tamam. Bir yerini güncelleyeceğiz. Kim yapacak onu? Ali. Ali nerede? Abi öbür projeye gitti. Peki yazmış mıydı dokümantasyonu? Yok. Peki veliye verebilecek mi? Veremiyoruz. Niye? Çünkü o adam bilmiyor. Hop, product life cycle uzadı. Adam gidip oradan know-how'u almak zorunda kaldı. Senin o parıldaman, devamlılığı gelmediği sürece çok çabuk, inanılmaz çabuk, çok daha çarpanı yüksek bir eleştiriye dönebiliyor. Belki bunları yaşadığımdan zamanında dokümante olmamış, sürdürülebilir hale getirilmemiş hiçbir sistemin tam olarak başarılı bir sistem olduğuna inanmıyorum. Ve işin başına prensip olarak da bunu koymadığımız sürece ne yaparsak yapalım bu birkaç kişinin fantastik çabalarından ileriye gidemiyor. Bir kişiyi ekibe aldığımızda nasıl ki onboardingde belli bilgilere maruz kalıyor bu insan, bu kurum içinde, o takım içinde çalışırken yaptığı işi dokümante etmezse hiçbir zaman başarılı addedilmeyeceğini bir kurum kararı olarak karşısında görürse ancak o kültüre adapte olabiliyor veyahut da adapte olamıyor.
Aklıma şey geldi. Andaç'ın Paraşüt'ün CTO'su, kurucu ortaklarından hep şey derdi. Yazılım geliştiriciyle işte bitti mi diye konuşuyor. Evet bitti, sadece testleri kaldı dediğinde Andaç'ın şey dediğini hatırlıyorum. Testler bitmeden bana bitti deme dediğini hatırlıyorum. O da direkt aklıma şeye getiriyor. Aslında bizim bitti mi? Evet bitti. Atıyorum tasarımcıya verdim. Dokümantasyonunu yazdın mı? Yok, onu yapmadım. Tamam, o zaman bitmedi dememeliyiz. Belki de o hakikaten o şeyin içerisinde olmayan. Yani bu sadece spekten bahsetmiyorum ama
doğru,
herhangi bir
doğru.
Şeyde. Ki o hani o dokümantasyonda hazır mı dediğimizde o dokümantasyonda yapılacak şeyler içerisinde o son çeki atabilmenin bir parçası olarak şey yapmak gerekiyor belki de.
Eren, sana acayip katıldım. Bu senenin başından beri biz Sherpa'da bu işte bittinin tanımı, definition of done konusunda bayağı bir ilk çalışma yürütüyoruz. Bir işe başlamadan önce bu DOD dediğimiz kriterleri nasıl belirleyebiliriz? Yani bunu over complicate etmeden veya aşırı dokümantasyona tabi kalmadan nasıl bir uzlaşı metni olarak aramıza yerleştirebiliriz? Bunlar çok zor şeyler bu arada. Çünkü bazen bir problemi çözmeye başlamadan önce onu neyi yapınca çözeceğini de bilmiyorsun. Yani ne yazık ki her geçen gün üstüne kafa patlattığımız problemler daha komplike hale geliyor. Ama yalınlaştırmak bence büyük bir meziyet. Parçalayabilmek de öyle problemi. Ve çerçevelediğin her unsurun, problemin parçalarından birinin mutlaka aslında o an itibariyle tanımlanabilecek bir tamamlanma kriteri var veya başarı kriteri. İşin sonunda bu başarı kriterlerinin tamamını çeklediğinde ortaya çıkmış çözüm son kullanıcı nezdinde hala karşılık bulmayabilir. Bu da işte hatayı kabullenme prensibine atıfta bulunduğumuz nokta. Demek ki doğru bir hipotez inşa etmemişsin her ne yapıyorsan. Bu da senin bir sonraki adımda doğru hipotez kurabilmen için retrospektifte nal gibi önünde duran somut bir bulgu oluyor. Öbür türlü içgüdüsel veya insanların geçmiş deneyimlerine bağlı kalarak tasarım yapıyorsun. Ya bu adamı bir fintech'iz biz. Gidelim işte Binance'den designer alalım. Niye? Bu adam finans işinde deneyimli. Çinliler milyarlarca insanla uğraşıyor. Demek ki bu adam iyidir gibi istihdam etmekle aynı yola giriyor. Halbuki senin ekibine uyacak mı? Senin hızına uyacak mı? Senin yazılım ekibinin dertlerini anlayabilecek mi? Senin son kullanıcınla empati kurabilecek mi diye sorgulaman gerekiyor. Çünkü o dünyada bambaşka işlerle uğraşıyor olabilir. Burada da işin başında bir başarı kriteri seti minimumda da olsa belirleyerek yola çıkmak nereye gittiğini de gösteriyor bu arada. Öbür türlü kim daha çok bağırırsa onun bağırdığı yöne doğru gidiyorsun. Veya kim seni daha fazla korkutursa. Ama başarı kriterinde el sıkıştığında elime konuş, listeye konuş diyebiliyorsun açıkçası.
Bu bahsettiklerin aslında biraz o People Craft Ops'un içerisinde craft'ın altındaymış gibi geliyor bana. Yani sürdürülebilir olması ana prensiplerden bir tanesi. İşte o yüzden hani design system dediğimiz şeye vakit harcıyoruz. Dokümantasyon, taksonomi, işte kime gitmeli, tasarım dili ne olmalı vesaire gibi şeyler yazmışım buraya. Peki People Craft Ops tarafında o ops kısmı aklıma kullanılan tool'lar ve o tool'ların nasıl kullanıldığı gibi şeyler geliyor ama eminim ki daha derindir. Yani orada mesela ne gibi şeyler var?
Sürdürülebilirlik bu üçlemenin birinci hedefi. People Craft Ops'un 4 tane ana hedefi var. Birincisi sürdürülebilirlik. Aklımızda kalabilecek anahtar kelime design system. İkincisi kalite yönetimi. Yani aslında hand off process. Biz tasarımcılar olarak ortaya bir çözüm çıkarttığımızda bunu birisiyle test etmemiz gerekiyor. Ve bu test süreçlerini kendi içimizdeki kaynaklarla aynı zamanda da bizden sonra bizim zanaatimizi alıp devam ettirecek birimlerle birlikte tasarlamayı becermemiz lazım. Sadece test değil, aynı zamanda lokalizasyonda örneğin birden çok dil kullanılacak veya birden çok kültüre hitap edecek bir deneyim tasarladıysak onun lokalizasyonunda çalışacak paydaşlarla bir tezgah kurmamız gerekiyor. Tasarladığımız ara birimlerin teknolojiyle buluşacağı ortamı, işte Zeppelin'inden tut Figma'sına, Sketch'ine kadar hangi kurallara tabi olarak, nasıl bir iç iletişim yürütülerek yönetilmesi gerektiği konusunda kalite standartlarını belirlememiz gerekiyor. Son madde, bütün bu sayacaklarımda hep son madde aynı. Bunu dokümante etmemiz ve bizle birlikte çalışan bütün ekiplerin tasarımın kalite yönetimini tasarım ekibi nasıl yapıyora dair dışa vurumumuzu okumaları, sorularıyla zenginleştirmelerini mümkün kılmamız gerekiyor kalite yönetimi adımında. Hand off process aslında bugün eskiye kıyasla çok daha zor hale geldi. Çünkü eskiden zip dosyasını labs diye yapıştırırdık ekibe. Bundan sonra abi ne zaman teste gireceksiniz bize haber verin der çıkardık. Bugün öyle olmuyor açıkçası. Üçüncü başlık süreç tasarımı. İnanın belki de 3 yıldır, 4 yıldır Sherpa'da üstüne en çok kafa patlattığımız şey bu oldu. Tasarımın inşa edilme sürecini tasarlarken neleri iyileştirebiliriz? Hangi adımlarda günün şartları bizim kullandığımız metodolojileri güncellememizi zorunlu kılıyor? Araştırmayı sürecin tamamına nasıl yayabiliriz? Paydaşların geri bildirim verme süreçlerini bizi yıkıcı etkilere tabi tutmadan ama onların da söylemek istediklerini aktaracakları formata nasıl çevirelim? Yazılım ekiplerini, yazılım ekipleriyle birlikte çalışan diğer third partileri, biz daha bilgi mimarisindeyken sürecin içinde nasıl bir oyuncu kılabiliriz? Bütün bunları mümkün kılacak yöntemler ve araçların peşindeyiz. Teorik konuşmayayım, pratiğe indireyim. Miro'yu biliyorsun, Miro bizim çok severek kullandığımız bir araç haline geldi. Miro'nun üstünde bugün yaptığımız birlikte çalışmaları görsen aklın şaşar. Yani bütün ürün ekipleriyle farklı farklı kanvaslar sürecin başından itibaren birlikte çalışmanın yollarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Doküman geldi, doküman gitti, neredeyse sıfıra yaklaştı. Birlikte çalışma seanslarının öncesinde biz ön hazırlıkları bir kanvasta yapıp bütün paydaşlara kanvası aslında resmen bir rehber gibi önce üstünde neler yapacağımızı aktaracak şekilde tasarlayıp seansımızı da tamamen o öncül bilgileri onların da tükettiği sırf ideation yaptığımız kurgulara indirmeye çalışıyoruz ki birlikte geçirilen zamanı hem optimumda tutalım çünkü 15-20 kişi girdiği zaman bir toplantıya bir anda onun adam saat bazında kaynak tüketimi fantastik hallere gelebiliyor. Öncül çalışmaları doğru yapalım. Canvas kullanımını, araç kullanımını mümkün kılalım, kolaylaştıralım gibi sürecin tasarlanması ekseninde kafa patlattığımız dönemlerden geçiyoruz. Sonuncusu da kaynak yönetimi. Yazılım dünyasında olan şey, tasarımcılarda da var. Bir işe ne kadar zaman ayırması gerektiğini, daha önceki deneyimlerinden eğer ki bir referans alarak veyahut da elindeki dokümantasyona, analizlere bakmadan yapıyorsa, buradaki estimation'ını buna göre veriyorsa, yönetilemez bir kaynağı yönetmeye çalıştığım bir düzleme geçiyoruz. Benim elimde 5 tane ara bilim tasarımcısı, 5 tane bilgi mimarı, 5 tane araştırmacı var. Ama bu toplam kaynak ne kadar verimli? Ben bir işin içerisine girdiğimde bu toplam kaynağın yüzde kaçını aslında aktif olarak kullanabiliyorum? Bu adamlar nerede burnout'a gidiyor? Bunları önceden bilebilmek için historical data'ya ihtiyacımız var. Kaynak yönetimini doğru yapabilmek için. Bu insanların ritüellere ihtiyaçları var. Hepimiz apayrı lokasyonlardan çalışıyoruz. Yepyeni bir dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz. Sabahleyin kahve içebildiği fiziksel ortamı artık onlara sunamıyoruz. Onlar da istemiyorlar. Evin içindeki ortamlar hiçbir zaman ofis gibi olmuyor. Olmayacak da bence. Çünkü evler bunun için tasarlanmamış durumda. Dolayısıyla onların kaynak yönetimini verimli kılabilmek için kurumun atması gereken yeni adımlar var. Ve bunlara kafa patlatması gerekenler de insan kaynakları değil aslında. Bu dizayn operasyonlarını yöneten ama ana faaliyet alanları kaynak yönetimini verimli kılmak olan insanlar olmalı. Tabii ki insan kaynaklarında iz düşümü olacak ama insan kaynaklarından bu detayda süreci analiz etmeleri ve önerileri getirmelerini beklemek birazcık onlara insafsızlık gibi geliyor açıkçası. Toplamam gerekirse bu People, Craft, Ops dediğimiz üçlemenin 4 tane hedefi var. Sürdürülebilirlik, anahtar kelimesi design system, kalite yönetimi, anahtar kelimesi handoff process yani teslimat süreçleri. Sadece yazılımcıları değil, aynı zamanda test için, aynı zamanda yerelleştirmede yaptığımız handofflar ve o süreçlerin tasarlanması. Üçüncüsü süreç tasarımı. Biz nasıl tasarım yapacağız? Paydaşlarımızı onun içerisinde nasıl aktif kılacağız? Sadece onay verici, damgalayıcı rolden çıkartacağız. Dördüncüsü de kaynak yönetimi. Her geçen gün sayımız artıyorsa bu kaynağı da verimli kullanmamız, o kaynağın kullanım yetkisini aldığımız yöneticilere borcumuz. Ama bu sadece işte log tuttum vesaireyle mümkün olmuyor. Ritüeller, takım içi iletişim, remote çalışma yöntemlerine adaptasyon gibi kendi içinde insan kaynakları yönetim faaliyetleri barındırıyor. Ve bunu da yapması için dizayn operasyonlarında yeni rollere ihtiyacımız olduğu aşikar.
Bu ikinci maddede kalite yönetiminde handoff prosesleri aslında biraz böyle bir o konuya girmek istiyorum. Çünkü ya çok aslında şey gibi bir konu. Evet işte handoff yaparız yani hani bir takımdan diğer takıma bir şey olur ama hani bunun detaylarının konuşulması gerektiği bence zaten hani birkaç cycle zaten problemli ürünler çıktıktan sonra hakikaten bu konunun önemli olduğunu görüyor insan. Fakat orada şeyi soracağım sana. Mesela şimdi handoff dediğimizde belki kelimeden dolayı çünkü biz aynı kelimeleri kullanıyorduk. Handoff sanki T anı gibi yani tek bir zamandan bahsediyormuş gibi. Yani hani verdik bitti. Yani çünkü handoff kickoff böyle bayrak yarışında hani bayrağı verdim bitti. Hani diğer kişi takım arkadaşı koşuyor artık gibi bir durum var. Ama diğer tarafta da hani sen mesela Miro örneğini verdin. Miro dediğin şey statik bir şey değil, dinamik bir şey. Hani hep beraber kolaboratif çalıştığımız bir ortam. İşte hani dokümantasyon diyoruz, aslında orada dokümantasyon derken tek değişmeyen statik bir belge değil. Belki de hani orada değişen, sürekli değişen, belki hani Google Docs'a yakın, belki işte daha belki de Git mantığına yakın bir dinamik bir şeyden bahsediyoruz. Yani oradaki o dinamizmi nasıl sağlamak gerekiyor? Çünkü yani handoff tek bir an mı?
Değil. Yo yo, sana çok katılıyorum abi. Kelime de birazcık kısır bir kelime baktığımız zaman. Şimdi bir örnekle ilerleyeyim. Biz X projesinde bütün Figma sistemini inşa ettikten sonra projeye özel, bunu 3 tane versiyonla inşa ediyoruz. Bir tanesi PO versiyon dediğimiz nihai proje sahibine ait olan IP, onların ortamı. Bir tanesi staging gibi aslında üstünde fikir alışverişi yaptığımız PO ile çalıştığımız ortam. Bir tanesi de internal, PO'nun hiç görmediği takım içi kavga dövüşünün olduğu ortam. Biz süreç boyunca bu 3 tane ortamı da sürekli besleyerek ilerliyoruz. Yani ilk başta internal'dan giriyor, karar alındığı zaman staging'e geçiyor, karar alındığı zaman production'a geçiyor gibi düşün. Production'da aslında müşterinin reposu. Bunun yetmediğini şeyde gördük. Sekansların, yani ekrandan ekrana geçişlerin Figma prototipi veya başka bir yerde yaptığımız prototipteki karşılığı, o ekrandan bütün çıkışları veya o ekrana bütün girişleri iki boyutlu bir düzlemde görmeyi mümkün kılmıyor. Ne demek istiyorum? Prototip bir tane flow'u izler nihayetinde. Belli happy pad'ler vardır. O happy pad'leri gösterirsin veya test edersin prototipte. Ama yazılımcı doğal olarak ve haklı olarak diyor ki ben bu view'u yaratırken envai çeşit yerden data çekiyorum. Bir, navigasyonda veya sahne içi kliklenebilir ortamlarda benim gidebileceğim veya başka bir yerden bana gelecek veri setleri var. Bana bir ekranın bizim uzayımız içindeki bütün bağlantılarını göstererek veremez misiniz? Bunun adı da aslında UI flow ya da wire flow dediğimiz ekranların birbirlerine bağlantılarını haritaladığımız şema. Biz bunun çok faydalı bir eser olduğunu ilk defa proje sahibi için yapıp yazılım ekiplerinden aldığımız pozitif geri bildirimlerden sonra gördük. Ve kendi handoff prosesimize dahil ettik. Bu ne demek? Biz o 3 tane repo'yu kurduktan sonra bir yerde de bir flow inşa etmeye başlıyoruz. Bu clickable değil. Her bir sahneye nereden geliş var? Oradan nereye gidiş varı ya FigJam'de ya da Miro'nun üstünde ayrı bir katmanda dokümante etmeye başlıyoruz. Bu da dokümantasyon baktığımızda ve hem ekranlar oluşuyor hem de aynı zamanda flow oluşuyor. Şimdi bir anda fark ettiysek 3 tane farklı repo'da Figma'da, Miro'nun üstünde bir flow'da biz dokümantasyon oluşturmaya başladık ve bu ürün geliştikçe tabii ki bizim güncel tutmamız gereken bize 4 tane alan verdi. Daha bismillah 4 tane handoff alanımız var. Beşincisi ne? Çok dil desteği sağlamamız gereken bir sistem düşünelim. Tamam, Figma'da orijinal dilimiz Türkçe olsun. Yarattık dosyayı. İngilizce asetleri de artık bugün yazılım ekipleri sahnenin üstünde görmek istiyor. Yani İngilizce dil desteğini bana spreadsheet'te veyahut da işte bir text dosyasında verme. Çünkü eğer ki dillerdeki değişiklikler sebebiyle cümleler orada tanımlı olan byte'dan daha fazlaysa satırlar kırılıyor, oraya sığmıyor. Ben bunu nasıl yapacağım? Ben koyduğum zaman senin bu yaptığın tasarıma uymuyor demeye başladığında biz Figma içinde de belli pluginlerle dile özgün repolar açıp, yani orijinal dilimiz Türkçe ise bir tane daha yaratıyoruz aynı dosyadan. O da İngilizce oluyor. O İngilizcenin üstünde pluginler kurup o pluginlerle dosyayı orada çevirmeye başladık. Böylelikle kendi arayüzümüz üstünde çevirdiğimiz içeriğin nasıl bir iz düşümü olduğunu daha bir yere gidip veya bir kodun içine bir şey atmadan da görebilir hale geliyoruz. Hop, 5. handoff area çıktı. Bir 6.'sı da aslında bir release note gibi sürekli her bir majör güncellemede bu sistemlerdeki orada bir şekilde rol alan herkesi haberdar etmeni sağlayan sürüm notları. Bunlar değişti, şuraya şunlar eklendi, bu belgede artık böyle değil şöyle ilerliyoruz gibi takım için iletişimi sağlıklı hale getirecek günceler var. Bunları da haftalık olarak güncel tutmaya çalışıyoruz. Ancak ve ancak böylelikle bu dokümanların içinde insanlar kaybolmamaya başlıyor. Ya Yakup işte 50-60 tane ekran niye bu kadar komplike yollara gidiyorsunuz diye soracaklar için de şunu söylemek isterim. Şu an aktif çalıştığımız proje sahiplerimizden birinin Figma'daki ekran sayısı 2000'i geçti. Yani sen ne yapsan bunları derli toplu tutman imkansız hale gelebilecek bir sayı bu. Ve biz bunları bu tip farklı odaklarda farklı işe yarayacak dokümantasyon sistemleriyle ancak yönetilebilir kılabiliyoruz. Öbür türlü ya biz bunu tekrardan tasarlamamız lazım noktasına çok çabuk geliyor insan.
Bayağı bir farklı katmandan bahsettin aslında. Yani burada yani release notları var, işte 3 tane server var diyelim, yani internal staging production seviyesinde, hani server olmasa da işte lokalizasyon katmanı var dedin. Yani bütün bunların hepsi aslında bu handoff'un bir parçası ve dokümantasyon dediğimiz şey aslında bütün bunları kapsıyor. Peki mesela ana bir analiz dokümanı tarzı bir şeyiniz var mı? Her şeyin başladığı doküman diyelim belki de. Yoksa var. Figma sizin için ana doküman mı?
Yok. Tabii ki bir kutup noktası var işin başında. Biz bu tip dokümantasyonları şu anda Notion'a indirip Notion'da bir proje template'i kurduk. Dedik ki bir projenin minimumda ihtiyacı olan şablonlar bunlardır. İşte gereksinimler, proje sahibinden gelen faydalı dokümanlar, araştırma sonuçları, ortaya çıkan storyler, job story, user story hangisini kullanacaksak. Bunların Miro'daki görsel karşılıkları, her birini bir link farm gibi Notion'un içinde bir belgede, aslında proje kütüğü gibi bir belgede toplamaya özen gösteriyoruz. Onun da başında bunu nasıl okuyacaksın diye bir belge var. Yani çünkü belge sayısı arttıkça, isimler yeni gelenlere aşina gelmedikçe onu gören bir insan komaya girebilir hale geliyor. Yani oho.
Nereden başlayacağım ben? Evet.
Yani nereden başlayacağım abi? Onun başına hep read me first koyuyoruz. Yani neyi nerede bulabilirsin? Neyi okumadan asla bu projede bir kelam bile etme. Çünkü bir olgunluğa ulaşman lazım bilgi ekseninde ve minimumda şunları bilmen lazım. Bunun içinde risk matrixleri de var. Responsibility assignment guideline'ları da var. Yani kim neyi yapar, kime neyi sorabilirsin. Aslında her proje kendi wikisini yaratıyor. Her wiki bir şablona bağlı olarak oluşturuluyor. Öyle kafama göre lap lup diye hani notları paylaşıyorum deyip beyaz sayfaları atmamak, verimliliği mümkün kılmak, insanların daha kolay iletişim kurabilmelerini sağlamak da esas unsur. Yani overcomplicated documentation değil, gerçekten işe yarar ama kolay tüketilebilir kadar geniş bir dokümantasyon yapmak hayatımızın bir gerçeği haline geldi.
DesignOps şirketler büyüdükçe, yani belli bir ölçüye ulaştıktan sonra mı ihtiyaç haline gelmiyor başlıyor? Yani DesignOps'un ortaya çıkma sebebi ölçek mi? Yoksa küçük şirketlerde, startuplarda hani böyle bir şeye başlayabilmeli mi?
Ya şöyle diyeyim abi, şimdi startup iş modelini doğrulayana kadar, doğruladıktan sonra da product market fit'te kendini güvende hissedene kadar sistem kurabilmenin çok kolay olduğu bir dünya değil. Yani bunu inkar etmemek lazım. Allah'ını seven defansa koşsun modeliyle gidiyor o güne kadar ve insanlar belki de kapasitelerinin çok üstünde çalışmaları ve yaratıcı olmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Ama o noktayı ne kadar ötelerse bir startup'lıktan çıkmış kurum, o kadar eski sistemlere dogmatik bir bağlılıkla ilerliyor demektir. Yani abi biz 4 kişiyken bu işleri 2 saatte 10 günde yapıyorduk. Şimdi 20 kişi olduk ama 2 ayda yapıyoruz. Bu nasıl iş anlamadım diyorsanız önce dönüp kendinize bakacaksınız. Çünkü insan sayısı arttıkça veyahut da yanıt vermeniz gereken request sayısı arttıkça içeride bir sistematik çalışma olmadığında ne yazık ki bu sistemin kurucularının problemi oluyor. Yani olgunlaşmış bir startup, illa startup'tan olgunlaşma seviyesine geçmek için 50 kişi, 100 kişiyi bulmak gerekmiyor. Product market fit'i bulduk mu? Bulduk. İş modelimiz doğrulandı, gelir yaratma potansiyeline sahip mi? Sahip. Tamam abi, şimdi sistemleşiyoruz. Sistemleşmek işte böyle kalkmalı garip mobilyalar almak değil veya eskimiş köhne bir yola sapmak değil. Biz bir sisteme bağlı çalışmazsak bu eksponansiyel güç üreten insanların çok yakında tarumar olduklarını göreceğiz. Veyahut da sıkılıp burnout'tan başka yerlere gittiklerini göreceğiz. Dolayısıyla sistem inşa edelim. Bu sistemin içinde diğer insanlar sisteme bağlı kalıp sistemi geliştirmek üzere aramıza gelsinler. Yoksa Benim gördüğüm hikayeler genelde hüsranla sonuçlanıyor. O baştaki eksponansiyel güç üreten insanlar ya burnout'tan ya artık yılmışlıktan ne o kadar güç üretebiliyorlar ne de verimli çalışabiliyorlar. Bir süre sonra da bünyeden kopup gidiyorlar.
Design Ops konusunda mesela daha fazla öğrenmek isteyen insanlara hangi kaynakları önerirsin? Nereye baksınlar? Ne gibi konuları araştırsınlar?
Açıkçası çok fazla kaynak yok. Yani böyle bu konuda InVision birazcık da tabii faaliyet alanları gereği güzel derlemeler yapmaya başladı kendi blogunda. Dave Maloof bu konuda bir community yarattı. Dave Maloof'u mutlaka takip etmelerini öneririm. Zaten kelimenin de isim babası. Norman Nielsen Group daha çok yakınlarda bugüne kadar yazdıkları veya yayınladıkları video temalı Design Ops içerikleriyle ilgili bir derleme ortaya çıkarttı. Bu üçlüyü gördüklerinde ve onlardan alacakları backlinkleri gördüklerinde fazlasıyla okuyacak malzemeye sahip olacaklardır. Burada birazcık Sherpa'nın 2018'de ortaya attığı şeffaflık gereği biz nasıl çalışıyoruz'un karşılığı olan Sherpa Handbook'unu da şiddetle öneririm. Bizim nasıl bir Design Ops yürüttüğümüzü gösteren Türkçe belki de ülkedeki yegane belgelerden biri. Handbook.sharpa.digital'dan erişilebilirler. Kamuya açık, istedikleri gibi bütün dokümantasyonu okuyabilirler. Biz adını bilmeden bu işi yaptığımızı şimdi fark ediyoruz açıkçası. Tüm detayları oraya yazmıştık. Önümüzdeki günlerde de yazı dizisiyle Sherpa Blog'da Design Ops yazmaya, bu alanda Türkiye'de çok güzel işler yapmış insanları konuk yazar olarak veya konuk konuşmacı olarak davet etmeye çalışacağız. Ve 2022 boyunca da bu konuda yaratabildiğimiz kadar fazla içerik yaratacağız diyebilirim.
Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Yani
ben
Design
teşekkür
Ops
ederim.
Benim için de hani yeni bir konu. O yüzden hani senden bunu dinlemek benim için keyifliydi. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.